Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Bakara suresinin 218 ve 219. ayetlerini dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne âmenû vellezîne hâcerû ve cahedû fî sebîlillâh. أولئك يرجون رحمة الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون
صدق الله العلي العظيم
رحمن ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler, işte onlar Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki, onlarda hem büyük günah hem de insanlar için bazı yararlar vardır. Ama günahları yararlarından daha büyüktür. Ve sana ne infak edeceklerini sorarlar. De ki, ihtiyaçtan arta kalanı. Böylece Allah size ayetlerini açıklar, umulur ki düşünürsünüz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pâk-ı Ehl-i Beyt'ine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 22 İsven 1400, Hicri Kameri 10 Şaban 1443 ve Miladi Takvimle 13 Mart 2022 Pazar. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, dinleyicilerle baş başa Yemenlilerin Birleşik Arap Emirlikleri ve Riyad'la mücadelesinin şiddetlenmesi ve Kalıcı Itır isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Abendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran İslam Enklavı rehberi Avrupa'daki İslami Öğrenci Dernekleri Birliği toplantısına mesaj gönderdi. İran Dışişleri Bakanı, İran'ın dış politikasında komşularla dostane ilişkilerin özel yerinin olduğunu bildirdi. Batı'nın engel çıkarması Viyana görüşmelerini askıya aldı. Macron ve Putin nükleer anlaşmayı görüştüler. General Süleymani suikastinin faillerine aylık 2 milyon dolar koruma gideri yapılıyor. Erbil'deki Mossad üssüne füze saldırısı düzenlendi. Çavuşoğlu Ermeni mevkidaşıyla görüştü. Suudi rejimi 41 Şii genci infaz etti. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Avrupa'daki İslami Öğrenci Dernekleri Birliği toplantısına gönderdiği mesajında cepheleşmenin farkındalığı ve hak cephesinin lehine rol ifa etme hazırlığı ve doğru yaklaşımı benimsemenin zaruretine vurgu yaptı. Ayetullah Hamenei, Avrupa'daki İslami Öğrenci Dernekleri Birliği'nin 56. toplantısına gönderdiği mesajda son sıralardaki siyasi ve askeri gelişmeleri işaretle cepheleşmelerin farkındalığı ve halk cephesinin lehine rol ifa etme hazırlığı ve doğru yaklaşımı benimsemenin zaruretine vurgu yaptı. İslam İnkılabı rehberi aziz öğrencilere hitap ederek şu günlerde siyasi ve askeri olaylarını tahmin edilen dünyanın tarihi dönemecinin bir parçasını teşkil ettiğini kaydetti. Ayetullah Hamenei mesajında bu aşamada büyük milletin önde gelenleri ve elitlerin üzerinde özel sorumluluk olduğunu vurguladı. İslam İnkılabı rehberi cepheleşme ve kamplaşmaların tespit edilmesi ve doğru yaklaşımın tercih edilmesinin kısa süreli sorumluluk ve halk cephesinin lehine gelişmelerde rol ifa etmek için hazırlıklı olmanın orta vadeli sorumluluk olduğunu ifade etti. Ayetullah Hamenei mesajında siz aziz gençler her iki alanda parlayabilir ve mübarek İslam ismiyle süslenen dernekleri olan ümidi aktif hale getirebilirsiniz ifadelerini de kullandı.
İran Dışişleri Bakanı, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramova, Tahran-Baku diplomatik ilişkilerinin 30. yıl dönümünü kutlayan mesajda, İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasında başta Müslüman ülkeler olmak üzere komşu ülkelerle dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin özel bir yeri vardır diye yazdı. Emir Abdullayan Bayramova mesajında şöyle yazdı. Azerbaycan Cumhuriyeti tarihi, kültürel ve dini bağları sebebiyle ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Bu nedenle İran her zaman Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarını desteklemiştir. İran Dışişleri Bakanı ayrıca iki ülke arasındaki ilişkilerin ulaşım, enerji, ticaret dahil olmak üzere çeşitli alanlarda karşılıklı saygıya dayalı olarak son 30 yılda genişlemesinin memnuniyet verici olduğunu belirterek aynı zamanda iki ülkenin kapasitelerinin ve Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarının kurtarılmasından doğan yeni fırsatların karşılıklı çabalarla değerlendirmesi gereken fırsatı pekiştirmek için yeni ufuklar çizdiğine inanıyorum dedi. Bu arada Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da Bakü ile Tahran arasındaki ilişkilerin 30. yıl dönümünü tebrik ederek iki ülke arasındaki ilişkiler tarih boyunca dostluk ve iyi komşuluk içinde yaşamış, ortak manevi değerleri paylaşan halkımızın iradesinden kaynaklanmaktadır ve ilişkilerimizin temelini tarihi, kültürel ve dini ortaklıklar oluşturmaktadır dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Viyana görüşmeleri konusunda Katarlı mevkidaşı ile istişare etti. Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani dün İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile son bölgesel gelişmeler ve Viyana görüşmeleri hakkında istişarelerde bulundu. Söz konusu telefon görüşmesinde iki taraf İran Cumhurbaşkanı ve Katar Emiri'nin Doha görüşmelerinde vardıkları anlaşmaların ciddiyetle takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Viyana görüşmeleriyle ilgili olarak Emir Abdullahyan Amerika'yı yeni meseleleri gündeme getirmekle eleştirdi ve İran İslam Cumhuriyeti'nin iyi, güçlü ve kalıcı bir anlaşmaya varmak için ciddi şekilde çalıştığını vurguladı. Katar Dışişleri Bakanı da Tahran-Doha ilişkilerinin önemine ve İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Katar'a yaptığı son ziyaretin olumlu etkilerine vurgu yaparak, İran İslam Cumhuriyeti'nin ve tüm tarafların anlaşmaya varılmasındaki çabalarının önemli olduğunu söyledi. İran ve Katar Dışişleri Bakanları 10 gün önce de telefon görüşmesi yapmıştı. Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu Joseph Borrell 11 Mart'ta Viyana müzakerelerinin dış faktörler olarak adlandırdığı nedenlerle askıya alınması gerektiğini duyurdu.
Viyana'daki İran müzakere heyetinin danışmanı Muhammed Merendi, Amerika'nın yaptırımların bir kısmını sürdürmekte ısrar etmesinin ve iki İran gemisinin kaçırılmasının görüşmelerin askıya alınmasına sebep olduğunu söyledi. Merendi, Avrupalıların 2015'i olduğu gibi yeni İran'ı aldatma girişimlerine atıfta bulunarak Amerikalıların İran'a maksimum baskıyla ilgili yaptırımların bir kısmını sürdürmekte ısrar ettiğini belirterek onların iki İran petrol tankerini kaçırma girişimleri Viyana görüşmelerini askıya aldı dedi. Merendi, anlaşmanın imzalanmasına ilişkin daha önce iyimserliğe rağmen Viyana'daki nükleer müzakerelerin beklenmedik bir şekilde askıya alınmasının gerekçesi üzerine Avrupalıların Amerika ile ilişkileri sebebiyle doğal olarak temkinli davranacaklarını, ancak gerçek şu ki Amerikalılar İran'a cevap vermedi, mesele anlaşmaya varmayı geciktirdi dedi. Viyana'daki İran müzakere heyeti danışmanı, İranlıların şirketlere, bireylere ve bazı kurumlara yönelik yaptırımların kaldırılmasını istediğini, ancak Amerika'nın bu alanda yeterli yaptırımların kaldırmasını reddetmeye devam ettiğini söyledi. Merendi, İranlıların yaptırımların kaldırmasının yeterli olmadığını, tüm yaptırımların kaldırılması gerektiğini söylediğini, bazı kurum ve kuruluşların terör listesine alınmasıyla ilgili sorunlar var ve İran bu isimleri yaptırımlar listesinden çıkarmak istiyor. Sonuç olarak tartışmalar bu bağlamda devam ediyor dedi. Viyana'daki İran müzakere heyeti danışmanı, Amerika'nın garip bir eylemde bulunduğunu, İran petrolü ve petrol türevlerini taşıyan iki gemiyi kaçırdığını, bunun İran için kuşkusuz kabul edilemez olduğunu belirterek, dolayısıyla bu durum ışığında İranlılar Amerika'nın genel pozisyonunu yeniden değerlendirmesi gerektiğine inanıyor dedi.
Reuters, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rus mülkedaşı Vladimir Putin ile Viyana'daki nükleer müzakere hakkında telefonda konuştuğunu bildirdi. Reuters, Fransa Cumhurbaşkanlığı'nın bir yetkilisine dayanarak verdiği haberde Macron'un bu telefon görüşmesinde Putin'e Viyana görüşmelerinde varılan anlaşmayı garanti altına almak ve kolaylaştırmak için çalışmasını hatırlattığını söyledi. Elize yetkilisi Putin'in nasıl cevap verdiği veya Rusya'nın konumunu belirlemek için bir zaman çizelgesi sağlayıp sağlamadığı konusunda yorum yapmadı. Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Macron-Putin görüşmelerinin ayrıntılarını açıklamadı. Viyana'da görüşmeler sürüyor ve son günlerde bu müzakereler önemli ve kritik aşamalara geldi. Batılı taraflar nükleer anlaşma konusunda nihai sonucun Amerika'nın siyasi kararına bağlı olduğuna inanıyorlar. İran, müzakerelerde nihai kararını vermiş ve karşı tarafa sunmuştur. Ve anlaşma karşı tarafın özellikle de Amerika'nın kararına bağlıdır.
İran Enerji Bakanı Ali Ekber Mihrabian, İran ile Rusya arasında elektrik şebekelerinin birbirine bağlanmasının ciddi bir şekilde takip edildiğini söyledi. İran Enerji Bakanı dün İran'a yaptığı açıklamada İran'ın elektrik şebekesini Rusya'nın takip edilen elektrik şebekesine bağlamak için ciddi planımız var dedi. Mihrabian son zamanlarda Rusya Enerji Bakanı ve Azerbaycan Cumhuriyeti Enerji Bakanı ile görüşme gerçekleştirdik. İran veya Rusya'nın elektrik şebekesinin en kısa sürede birbirine bağlanması için hazırlıklar yapılıyor dedi. İran Enerji Bakanı ayrıca İran'ın elektriği tüm komşu ülkelerle elektrik bağlantısı olan bir şebekedir ve şimdi Katar, Rusya ve diğer bazı ülkelerle şebekeleri senkronize etmeye ve takas etmeye çalışıyoruz dedi.
İran petrol boru hatları ve telekomünikasyon şirketi CEO'su ülkenin petrol taşımacılığı ve petrol ürünleri endüstrisinde rekor kırdığını duyurdu. İran petrol boru hatları ve telekomünikasyon şirketi çeşitli endüstriyel sektörlere enerji tedarikinde etkin rol oynayan ve büyük miktarda petrol transferi misyonuyla ülke ekonomisini optimize eden İran petrol ürünlerinin rafinasyonu ve dağıtımı ulusal şirketin yan kuruluşlarından biridir. Şirket 194 petrol transfer merkezleri, tesisleri ve basınç kırıcılar ham petrolün üretim noktalarından 7 önemli rafineriyi günün her saatinde güvenli bir şekilde taşınmasından sorumludur.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Ramazan Şerif cenaze törenlerinde halkın bilinçli varlığını takdir ederek türbeyi savunan gayretli devrim muhafızlarına veda ederek bu eşsiz başkente sahip olmayı devrim muhafızları ve güvenlik için bir gurur kaynağı ve onur madalyası olarak nitelendirdi. İran halkının harem savunucuları güçlerinden Albay İhsan Kerbalaypur ve Albay Murtaza Said Nejat'ın naaşlarının Tahran, Kum ve Ahvaz kentlerine görkemli karşılanmasının ardından konuşan İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Şerif, halkın şehitleri yaygın karşılama ve coşkulu varlığını överek İran'ın bilgili ve minnettar halkının bu varlığını ve coşkulu desteğini takdir etti. Devrim Muhafızları Sözcüsü, İslam devrimi düşmanları psikolojik operasyonlar ve medya bombardımanı ile tüm kapasitelerini ve kaynaklarını ön plana çıkardıkları bir durumda İran halkının amaçlarını ve özlemlerini gerçekleştirme yolunda umutsuzluk yaratmaya ve baltalamaya ve engellemeye çalışıyorlar. Bu yüksek rütbeli şehitlerin cenaze törenlerine ve definlerine halkın görkemli ve coşkulu varlığı devrim muhafızlığı düşmanları için özel, anlamlı ve hayal kırıklığı yaratan mesajlar içeriyor dedi.
Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na göre Donald Trump yönetimindeki iki aşırı cumhuriyetçi politikacı ve General Kasım Süleymani suikastinin faillerini korumak için Amerika vergi mükelleflerinin ceplerinden ayda 2 milyon dolar harcanıyor. Associated Press dün eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve İran'ın Donald Trump yönetiminin özel elçisi Birjan Hoku günde 24 saat korumak için ayda 2 milyon dolar harcadığını söylediğini bildirdi. Ağustos 2012'den Şubat 2022'ye kadar Pompeo ve Birjan Hoku korumanın maliyetinin 13,1 milyon dolar olduğu belirtildi. Pompeo ve Hoku, Trump yönetiminin İran'a karşı azami baskı kampanyasına öncülük etmişti. Daha önce de CBS News, Joe Biden yönetiminin eski Donald Trump yönetimi yetkilileri ve General Süleymani suikastçıları Miriam Hook ve Mike Pompeo için 24 saatlik güvenlik önlemleri geliştirdiğini bildirmişti.
Irak medyası, terörist İsrail rejimi istihbarat ve özel hareket örgütü Mossad'ın Erbil'deki iki üssünün füzelerle hedef alındığını bildirdi. Irak medyası güvenlik kaynaklarından üslerin gelişmiş bir eğitim merkezi olduğunu ve balistik füzeler tarafından hedef alındığını bildirdi. Irak medyası saldırı veya hasarın boyutu hakkında daha fazla ayrıntı vermedi. Resmi Irak kaynakları ve ırkçı rejim İsrail yetkililer haberi henüz doğrulamadı veya yalanlamadı. Irak direniş güçlerine bağlı Sabir News daha önce verdiği haberde dün gece Erbil kentinde onlarca patlama olduğunu bildirmişti. Erbil havalimanı yakınlarındaki Amerikan üslerinin 14 roketle vurulduğu söyleniyor. Habere göre Irak'ın kuzeyinde yer alan Erbil kentteki Amerikan konsolosu başta olmak üzere Irak'taki bütün Amerikan askeri üsleri alarma geçti.
Rusya'nın hava savunması, birkaç silahsız İHA ve bir Ukrayna askeri taktik füzesi de dahil olmak üzere 5 hava hedefini vurduğunu bildirdi. Fars haber ajansına göre Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenko, Rus Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Kuvvetleri'nin cumartesi günü ikisi Bayraktar modeli olmak üzere 5 İHA'yı düşürdüğünü bildirdi.
Öte yandan Amerika'da Joe Biden yönetimi Ukrayna'ya askeri ekipman ve eğitim dahil ilave 200 milyon dolar savunma yardımı yapılacağını bildirdi. Bu arada Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski Rus ordusunun eşi benzeri görülmemiş kayıplar yaşadığını söyledi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya geldi. Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkileri normalleştirmesi için adımlar sürüyor. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile Antalya Diplomasi Forumu marjında bir görüşme gerçekleştirdi.
Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Erivan yetkililerine Ermenistan ile ilişkileri normale döndürmek için adımlar atmaya çağırdı. Bakü ve Erivan, geçen yıl Moskova'nın arabuluculuğunda ateşkesle sonuçlanan Dağlı Karabağ bölgesi için 44 günlük bir savaş yaşadı.
Türkiye'nin 11 Mart 2022 günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Buna göre son 24 saatte 342.365 COVID-19 testi yapıldı. 25.401 kişinin testi pozitif çıktı. 123 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı 52.269 oldu.
Vehimden Korkuya adlı İran filmi İstanbul'a düzenlenen 5. Altın Buğday Festivali'nde korku dalında en iyi kısa film olarak seçildi. Söz konusu film daha önce de uluslararası çeşitli etkinliklerde ödüller almıştı.
Filistin İslami Cihat Hareketi, Siyonist rejimin yeni vatandaşlık yasasını Filistinlerin varlığına ve haklarına karşı saldırgan bir politika olarak nitelendirdi. Vatandaşlık yasası işgal altındaki topraklarda yaşayan Filistinleri 2. Filistin İntifadası'na katıldıkları için cezalandırma yönünde ilk kez 2003 yılında yürürlüğe girdi ve o zamandan beri her yıl yenileniyor.
Suudi rejiminin barışçıl protesto hareketlerine katıldıkları gerekçesiyle 41 Şii genç olmak üzere 81 kişiyi infaz ettiği bildirildi.
Ve son haberimiz, New York'ta Modern Sanat Müzesi'nde meydana gelen bıçaklı saldırıda 2 kişi yaralandı.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz İran'ın deniz sanayisi alanındaki büyük adımları etrafında. İran Petrol Gemileri Milli Şirketi Genel Müdürü Hüseyin Şiva, yerli şirketlere bu şirketin amaçları doğrusunda petrol gemisi inşa etme siparişi verildiğini ve bu vesileyle iç kapasitelerin desteklenmesi zaruretini vurguladı. İran Petrol Gemileri Milli Şirketi Genel Müdürü açıklamasında şöyle dedi. üretim, destek ve engelleri kaldırma yılında İran Kıyılar Ötesi ve Gemicilik Kompleksi şirketine Aframax gemisinin yapılmasına dair siparişimizi Bender Abbas Limanı'nda sunduk. Bu işbirliğinin sözleşmesi yakın zamanda imzalanacak. Bu petrol gemisinin kapasitesi 113 bin ton kadardır. Petrol Milli Şirketi'nin siparişine göre bu sipariş ilk çift yakıtlı yerli üretim olacak. Bu gemi sıvılaştırılmış doğalgaz, LNG yakıtı ayrıca düşük sülfürlü mazotla çalışacak. Ayrıca Aframax petrol tanker gemisi çevre dostudur ve Uluslararası Denizcilik ve Gemicilik Teşkilatı'nın standartlarına uygun olarak tasarlanıp üretimi yapılacaktır. İran Petrol Gemiler Milli Şirketi Genel Müdürü bu tanker gemisinin siparişi ve yapımıyla ilgili binlerce kişinin gemicilik sanayisi kompleksinde çalıştırılacağını, bu sanayinin gelişeceğini vurguladı ve şöyle dedi. Bu tanker geminin yapımı ve zamanında teslim edilmesiyle yerli ve ülke içindeki şirketlere gelecek tekliflerinde artmasını umut ediyoruz. İran gemi inşa ve açık deniz endüstrileri kompleksine yeni bir tanker inşa etme teklifi aslında yerli şirketlerin ve yerli uzmanların yüksek kapasiteli çeşitli gemiler inşa etme kabiliyetine tam güveni gösteriyor. Aynı zamanda gemi tankerler de dahil olmak üzere gemilerin satışının yasaklanmasını içeren İran'a yönelik kapsamlı Batı yaptırımları göz önüne alındığında bu alanda yerli yetenekler ve kabiliyetleri kullanma ihtiyacı her zamankinden daha fazla hissediliyor. Bu konuda önemli olan bir diğer konu, İran denizcilik ve gemicilik endüstrisinde birçok şirketin bu alanda faaliyet göstermesine rağmen bir yandan da büyük gemilerin bakımını yapabilme yetenekleridir. Bu kapsamda bugüne kadar İran Milli Petrol Gemi Tankerleri şirketine ait 24 tanker ve geminin onarımı yerli firmalara emanet edilmiş olup yerli sanayi desteklemek ve ülke genelinde istihdam yaratmak amacıyla bu süreç daha canlı ve ciddiyetle sürdürülmektedir.
Öte yandan çeşitli gemilerin inşası ve bakımı alanındaki yerli yeteneklerin ve kabiliyetlerin artması nedeniyle endüstriler ve ilgili alanlar da önemli ölçüde gelişti ve bu da elbette yabancılara bağımlılığı azaltmış oldu. Bu kapsamda boya, yağ ve kimyasallar gibi gemi üretimindeki esas maddelerin yerli firmalar ve yerli sanayiler tarafından temin edilmesine devam edilmesi ülkeden önemli miktarda döviz çıkışını engellemiştir. Tabii ki İran İslam Cumhuriyeti sadece ticari gemilerin inşası ve bakımından değil, aynı zamanda hızlı gemilerden ve özel sınıf muhripler gibi ağır gemileri kadar çeşitli askeri gemilerin inşası alanında da dikkate değer bir başarı elde etmiştir. Gadir sınıfı denizaltı türleri bunun en bariz örneğidir. Bunun yanı sıra Fatih, düşmanları İran'ın bu alandaki ilerlemesini kabul etmeye zorlayan büyük başarıların bir başka örneğidir. İlk İran liman gemisi olan Rudeki'nin operasyonel olarak kullanılması, İran denizcilik endüstrisinin bir tankeri açık deniz operasyonları için önemli yeteneklere sahip büyük bir askeri gemiye dönüştürme yeteneğini sembolize ediyor. Amerikan Deniz Savaşı Endüstrisi üyesi James Halmes şöyle bir değerlendirmede bulundu. Tahran'ın hafif donanmayı düşük maliyetle kullanmayı başarması, dünyanın önde gelen süper gücü Amerika ile karşı karşıya gelme kabiliyetini kazandırmış. Amerikan donanması, İran donanmasını hafife almamalıdır.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Batı ile Rusya arasındaki ticari ilişkilerin kesilmesi etrafında. Amerikan Başkanı Joe Biden, Cuma günü Amerika, Avrupa Birliği ve G7'nin Rusya'ya tanınan ticarette en çok tercih edilen ülke statüsünü iptal ettiğini açıkladı. Rusya'nın bu listeden çıkarılması bu ülkenin artık Batı ile normal ticari ilişkilere sahip olamayacağı ve Batı'nın Rusya'dan gelen ürünlere ve ithalata daha yüksek tarifler uygulayabileceği anlamına geliyor. Amerikan Başkanı Joe Biden, Amerika ve G7'deki ortaklarının Rusya'nın Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'ndan mali yardımlar alamamasını garanti ettiklerini duyurdu. Ayrıca Amerikan yetkilileri Rusya'nın herhangi ekonomik bölümüne yatırımları da yasaklama yetkisine sahip olacak. Amerikan Başkanı ayrıca Washington'un Rusya'dan alkollü içecekler, deniz ürünleri ve elmas ithalatını yasaklamak için çalışacağını duyurdu. Amerika lüks ürünlerin Rusya'ya ihracatını da yasaklayacak. Uranyum, palatyum ve gümüş külçeler daha yüksek ithalat tarifelerine tabi olması muhtemel diğer emtialardır. Rusya'yı ve ekonomisini tamamen yok etmek amacıyla Rusya'ya yeni ve koordineli batı yaptırımları uygulanmaktadır. Ancak Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonundan önce Moskova yetkilileri, özellikle Rusya Devlet Başkanı Putin, Batı'nın yaptırım ve boykotlarını öngörerek ihtiyati ekonomik, ticari ve mali önlemler almıştı. Fakat bu önlemlerin kapsamının bu kadar geniş olacağını ve Rus siyasi, ekonomi, ticari, medya, spor, yetkililer ve nüfuzlu kişilerin tüm yönlerini kapsayacağını asla düşünmediği de bir gerçektir. Aslında Amerika yaptırımları altında olan ve Avrupa Birliği'nin Rusya'nın petrol ve gaz ihtiyacı sebebiyle yaptırım yapılmasını reddettiği enerji sektörü dışında Rusya ekonomisinin hiçbir bölümü Batı yaptırımlarından muaf tutulmamıştır. Biden'a göre Rusya'ya şimdiye kadar uygulanan yaptırımlar Rusya ekonomisine zarar veriyor. Rusya'ya yönelik yaptırımların etkileri son iki hafta içinde rublenin çöküşünde, yükselen enflasyonda ve küçülen bir ekonominin durumunda görülebilmektedir. Batılılar yaygın ve hedefe yönelik yaptırımların uygulanmasıyla Rusya ekonomisinin bu yıl %15 kadar küçüleceğini iddia ediyorlar.
Öte yandan Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Perşembe günü yaptığı açıklamada Rusya'nın benzeri görülmemiş bir ekonomik savaş karşısında çok şok olduğunu ve yaptırımların etkisini azaltmaya çalıştığını belirtti. Batı'nın Rusya'ya karşı yaşayacağı benzeri görülmemiş yaptırımlar uygulamaya yönelik yıkıcı eylemlerine rağmen Moskova, hedeflerine ulaşmak için Ukrayna'daki askeri operasyonlarını sürdürmekte ısrar etti. Bu arada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının sonuçlarını azaltmaya çalışan kararnameler yayınladı. Putin, Batı ülkemizle ekonomik bir savaş yürütüyor ve buna karşı koymak için harekete geçeceğiz dedi. Moskova, Batı'nın yaptırım kampanyasına rağmen başta Avrupa ile olmak üzere petrol ve gaz ihracatını sürdürmeye çalışıyor. Bu anlamda Putin, Rusya'nın Ukrayna üzerinden bile enerji ihracatını sürdürdüğünü vurguladı. Bu arada Rusya Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere Rus yetkililer, yeni Rus karşıtı yaptırımların dünya ekonomisi üzerindeki olumsuz sonuçlarını, özellikle de enerji alanındaki keskin yükselişi defalarca vurguladılar. Ancak Washington yetkilileri Amerika'da artan enerji fiyatlarının Rusya'nın sözde iddialı planları için ödenmesi gereken bir bedel olduğunu belirtiyor. Burada sorulması gereken önemli sorulardan biri de buğday ve mısır gibi stratejik ürünlerin fiyatlarındaki eşi görülmemiş artış da dahil olmak üzere neden Batı'nın Rusya'ya karşı koyma çabalarının bedelini diğer ülkelerin halkları ödemek zorunda? Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 22 İsven 1400 Hicri Kameri, 10 Şaban 1443 ve miladi 13 Mart 2022 Pazar. 42 yıl önce bugün Hicri Şamsi 22 İsvan 1358'de İran İslam İnkılabı'nın rahmeti önderi İmam Hümeyni yayınladığı emirnamesinde İslam İnkılabı şehit ailelerinin durumu ile ilgilenmek üzere bir kurumun oluşmasını istedi. ...37 yıl önce bugün Hicri Şamsi 22 İsvan 1363'te çağdaş mütercim, müzisyen ve yazar Üstad Hüseyin Golgulab vefat etti. İran'ın Kacar döneminin ünlü fotoğrafçı ve ressam Mirza Mehdiham Musavver Malik'in oğlu Hüseyin Golgulab Hicri Şamsi 1274'te Tahran'da dünyaya geldi. Golgulab daha sonra Fen ve Edebiyat Fakültesi müdür yardımcılığına atandı ve fen dalında doktora yaptı. Fars Edebiyatı Kurultayı'nın kurulduğu Hicri Şamsi 1314 yılından itibaren bilimsel alanlarda kelime karşılığının bulma konusundaki uzmanlığı nedeniyle bu enstitünün daim üyesi seçildi ve Hicri Şamsi 1315'te Kurultay'ın editörü oldu. Doktor Golgulab ayrıca çeviri ve müzikle de ilgilendi ve bu alandaki birçok eseri günümüze bıraktı. Beste alanında Üstad Müzik Derneği ile işbirliği yaptı. Doğa tarihi, coğrafya ve botanik dahil olmak üzere bu yazar ve sanatçının bıraktığı eserler arasında yer alıyor. Üstad Golgulab 89 yaşında vefat etti. ...1021 yıl önce bugün Hicri Şamsi 10 Şaban 422'de Hicri Kameri 5. yüzyılın önde gelen şairlerinden Ebu Abdullah Abdülbaki vefat etti. Günümüz Rakkan Bağdat kentinde yaşayan Abdülbaki kendi dönemindeki önde gelen ediplerden dersler alarak onların derslerine katılırdı ve bunun yanı sıra hadis ve diğer İslami bilimleri öğrendi. ...689 yıl önce bugün Hicri Kameri 10 Şaban 754'te İslam dünyasının önde gelen alimlerinden Necmettin Ebu'l-Firas vefat etti. Irak'ta dünyaya gelen Ebu'l-Firas ilk eğitimini bitirdikten sonra kendi dönemindeki ünlü alimlerden dersler aldı ta ki yetenekli bir hoca oldu. Fıkıh, fıkıh usulü, hadis, kelam, tefsir ve Arap edebiyatı gibi derslere büyük ilgi duyan Ebu'l-Firas, Genzul Fevaid kitabını kaleme aldı. ...74 yıl önce bugün 13 Mart 1948'de Haganah terör çetesine bağlı silahlı Siyonistler Kuzey Cebalya'daki Filistinli bir köy olan Hüseyiniye'ye saldırdılar. Katil Siyonistler bu vahşi saldırıda sivil Filistinlilerin evlerini tahrip ederken adı geçen köyde yaşayan Filistinlilerden 60'ını katliam ettiler. Siyonist askerler aynı günde Beytul Mukaddes'teki Katamon'daki evlere bombardıman ettiler ve bazı Filistinliler de şehit ettiler. Filistinlilerin terörist Siyonistlerce katliamı onların İngiliz güçlerin Filistin'den geri çekilmeleri ardından Kudüs'ün işgalcisi rejimin gayrimeşru varlığını ilan etmeye karar verdiler.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
38 bin doktor şimdi nerede?
Milli Gazete.
Erdoğan'ın açıklaması AK Parti'yi karıştırdı. İstifa yağmuru hızlandı.
Yeni Asya.
Ukrayna'daki savaş Türk lirasını vurdu.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. İbrahim Münir 11 Mart tarihli Milli Gazete'de şehirli ziyaret başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Nasıl bir inanç ki önce partisinin grup toplantısında İnşirah suresini okuyor, Rabbinden yardım ve esenlik diliyor. Sonra da üzerinden henüz birkaç saat geçmeden Siyonist rejim temsilcisini görülmemiş bir biçimde ağırlıyor. İnşirahı Siyonist Herzog'un gölgesinde arıyor. Şerefli Türk askerine o melun topluluğun paçavrasını taşıtıyor. Ankara sokaklarını İsrail paçavralarıyla donatıyorlar. O paçavraları indirip yerlerine Filistin bayrağı asan milli görüşün mübarek evlatlarını da gözaltına alıyorlar, diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Nasıl bir zihniyet ki o sözde İsrail karşıtlığı üzerinden birkaç seçim zaferi devşiriyor. Filistin davasını alabildiğine istismar ediyor. Davos tiyatrosuyla dünyayı kandırıyor. Gözleri boyuyor, ardından tepkim moderatöre dediği işin içinden sıyrılıveriyor. Nasıl bir vicdan ki Mavi Marmara'yı önce kurban ediyor, şehit kanlarıyla propaganda kampanyaları düzenliyor, Gazze'nin ve Filistin'in sözde hamiliğine soyunuyor, sonra da giderken bana mı sordunuz deyip bir de azarlayarak yoluna devam ediyor. Elbette her şerde bir hayır vardır. Biz de izninizle bu şerli ziyaretteki hayrı bulmaya çalışalım. Peki nedir o hayır? Öncelikle Erbakan hocamızın deyimiyle AKP'nin varlık sebebi bizatihi Siyonizme hizmet idi. Fakat aynı AKP yıllardır İsrail'le sözde çatışıyor gibi gözükerek göz boyuyordu. Bu ziyaretin ardından artık kimsenin bir bahanesi kalmadı. Gizliden gizliye devam eden işbirliği faş oldu. Kirli ortaklıklar gözler önüne serildi. Oysa AKP sayesinde başta Suriye olmak üzere İsrail'e tehdit oluşturan bütün yapılar yerle bir edilmişti. İsrail tarihinin en sorunsuz ve en pervasız çağını yaşıyordu. Bu pervasızlık Kudüs'ü başkenti ilan etmeye kadar varabilmişti. Geçmişte yeri yerinden oynatan Mescid-i Aksa işgalleri artık vakayı adiden sayılıyordu. Filistinli masumların akşam haberlerinde yer bulabilmesi için ancak büyük katliamlara uğraması gerekiyordu. Hal böyleyken bütün bu karanlığın mimarlarından olan AKP, İsrail karşıtı diye biliniyor, milli görüşlülere de hicran içinde kahrolmak düşüyordu. Şimdi artık sapla samanın birbirinden ayrılması kaçınılmaz oldu. Hidayeti kararanlar hariç, gerçekler herkes için ayan beyan ortalığa saçıldı. Bu şerli ziyarette konuşulan konulara da bakarsanız tam da tahmin ettiğimiz gibi Doğu Akdeniz'deki Filistinlilerin hakkı olan doğal gaz konusu başa çekiyor. İktidara getirildiğinden beri Müslüman halklara türlü tuzaklar kuran AKP şimdi de Filistinlilerin 100 milyarlarca dolarlık gasp edilen gazını Avrupa'ya taşımaya hazırlanıyor. İsrail bir terör devletidir. Anadolu'nun bağrında ağırladığınız o soytarı Siyonist rejim adlı gangsterler çetesinin bir üyesidir. Siz de bu gidişle o çetenin bir numaralı işbirlikçisi olarak tarihe geçeceksiniz. Çoğu gitti, azı kaldı. Bu milletin değerlerini istismar ede ede kurduğunuz iktidarınız yıkıldığında bu ümmete ettiğiniz kötülüklerle birlikte anılacaksınız.
Oh. Orhan Uğuroğlu 11 Mart tarihli Yeni Çağ gazetesinde 90 dakikada huzur ve güven başlıklı yazısına yer veriyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın tek adamlılığını Demokrasi ve Atılım Partisi'nin genel başkanı Ali Babacan otokrat lider olarak tanımladı. Otokrat hükümdar yani millete hükmedendir. Otokrat tarafından yönetilen devletlerdeki sisteme de otokrasi denir diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Otokrasi bir çeşit hükümet sistemidir. Tek kişi bütün siyasi yetkileri tek başına elinde bulundurur ve yasalara karşı olarak herhangi bir yargılanmaya maruz kalmaz. Evet, çok doğru ve benim de sürekli tek adam rejimi diye yaptığım eleştirinin siyasi literatürdeki adı budur. Otokrasi. Peki kaybolan nedir? Demokrasi. Demokrasi, halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimidir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkilerinin ve demokrasinin askıya alınması, işte bu 16 Nisan referandumunda Türkiye uçacak söylemiyle kaldırılan milletin verdiği oylarla otokrasi rejimi gerçekleşti. Gerçekleştirmeye önayak olan anayasayı Erdoğan'a uyduracağız diye. Otokrat liderliği yaratan, otokrasi rejimini öneren, demokrasi askıya alan, Türkiye'nin başına bela eden Erdoğan ve Devlet Bahçeli'dir. Devletin başına devleti değil Erdoğan'ı layık gören ve anayasa hükmünü çiğneyerek Haziran 2023'te adayımız muhterem Recep Tayyip Erdoğan'dır diyen de Bahçeli'dir. Deva lideri Ali Babacan akşam yemeği sonrası sohbetimizde güçlendirilmiş parlamenter rejim birlikteliğine imza atan 5 partiyi özetle şu önerilerde bulundu. Demokrasinin ve demokrat insanların vatandaşları için refah ve güvenlik üretebileceğini ispat etmemiz lazım. Aksi halde başka bir döngü gelir ve işler başka otokrat lidere doğru evrilebilir. Babacan Altılı İttifak'ın ortak cumhurbaşkanı adayı konusunda da anlaşılan o ki şu endişeyi taşıyor. Seçtiğimiz isim de otokrat olur mu? Babacan 5 lidere soruyor. Desteklediğimiz ve milletin seçtiği cumhurbaşkanımız seçim sonrası ülkeyi nasıl yönetecek? En az 6 ay lazım ki bu geçiş sürecinin yol haritası nasıl olacak? Cumhurbaşkanı anayasıyla tanınan yetkileri nasıl kullanacak? İttifakın ilke ve değerleri neler olacak? Bu iktidarın yerine nasıl bir iktidar koyacağız? Babacan anlaşılan o ki Altılı Liderler Zirvesi'nden sonra 6 partinin uzmanlarını bir araya gelerek bugünden ülkenin dış politika ve sosyal hedefler açısından çalışmaya başlamasını istiyor. Yerden göğe kadar haklı. Yarın seçim kapıya geldiği zaman seçmene biraz müsaade bir toplanalım da ekonomiyi nasıl düzelteceğimizi belirleyelim de size anlatalım diyemezler. Derlerse benden de seçmenden de tek oy alamazlar.
Tahran Radyosu.
Cevher İlhan 11 Mart tarihli Yeni Asya gazetesinde Türkiye-İsrail cephesine itiliyor başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Tek kişilik yönetimde son aşamada İsrail'le stratejik işbirliğini daha da ilerletmenin ilk sinyalleri Cumhurbaşkanı Birleşik Arap Emirlikleri'nde Amerika İngiltere'nin başını çektiği küresel emperyal güçlerin bölgedeki taşeronları ülkeleri överken böyle bir süreç İsrail'e de niye olmasın çıkışıyla çakıldı diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
İsrail Başbakanı Bennett'in Fars Körfezi bölgesine Bahreyn'e yaptığı ilk resmi ziyareti İsrail yetkililerin artık açık açık bölgesel güvenlik tehditlerine karşı ortak hareketten dem vurdukları günde İsrail Elbaşı Herzog'un Türkiye'ye geleceğini duyurmasıyla asıl maksadı ifşa etti. Buna göre Türkiye, İsrail'in hamisi Amerika ile İngiltere'nin onayı olmadan adım atamayan ve son dönemde bütünüyle İsrail'in eksenine giren Fars Körfezi ülkeleri ve İsrail'le aynı kulvarda yer alıyor. Böylece Fas'tan Afganistan'a 22 İslam ülkesini etnik ve mezhebi iftiraklar üzerinden bölüp uflatmayı hedefleyen Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında Irak ve Libya gibi Suriye'nin de parçalanmasının amaçlandığı emperyal kumpasta mezhebi ve etnik unsurlar üzerinden İslam dünyası kanlı kavgaların tahrikiyle birbirine kırdırılmak isteniyor. Ve İsrail'in Filistin topraklarında Kudüs ve Mescid-i Aksa üzerindeki hassasiyetlerini bile bile Cumhurbaşkanı İsrail'in hassasiyetlerden hareketle işi çözeriz diye deşifre ettiği, Türkiye'nin Sünni dünyasının yeni lideri propagandasıyla tuzağa düşürüldüğü tefrika fitnesi ateşinin alevlendirilmesiyle Şii-Sünni savaşı planının senaryoları hazırlanıyor. Yine okyanuslar ötesinden iletilen taleplerle tek kişilik yönetimde bazı bakanlarca ve yandaş medyaca 15 Temmuz'umuzun finansörü denilen yandaş medyada haklarında şerefsizler manşetleri atılanlarla bir araya gelinirken zalimlerin piyonu terör ve haydut devleti, zalim ve işgalci İsrail ve dost ve kardeş ilan ediliyor. Yıllarca istimal edilen Van Münih çıkışı unutularak Harsok'un geçici yollar daha bir yıl önce kimse onu asamaz tepkisini gösterdikleri İsrail bayraklarıyla donatılıyor. İsrail'e ikili ekonomik ilişkileri güçlendirme, bölgesel işbirliği ve istikrar fırsatı olarak pohpohlanıyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra dinleyicilerle baş başa adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Değerli dinleyiciler, şimdi ise sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajların bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Cansu Yürek isimli dinleyicimiz gönderdiği yazıda şu satırları bizimle paylaşıyor. Teknolojinin girmediği alanlarda zaman adeta duruyor ve burada güneşin doğuşunu, içinizi serinleten havayı, toprağın enerjisini hissedebiliyorsunuz. Zaman aldığınız her nefeste biraz daha yavaşlıyor ve yaşadığınızın farkına varabiliyorsunuz. Teknolojinin hayatın her safhasına hükmettiği kent hayatında ise vakit su gibi akıp gidiyor ve nefes alıp verdiğinizin farkına dahi varamıyorsunuz. Zaman avucunuzdan kayıyor, günler, haftalar, aylar, yıllar geçip gidiyor. Ruh hekimleri kentli insanın hızlı yaşamından ve bunun getirdiği sorunlarından bahsediyor ve yavaşlayan hayat olsun diyorlar. Ama bu mümkün mü? Nitekim güne erken bir vakitte başlıyorsunuz ve koşar adımlarla evinizden çıkıp kalabalığa katılıyorsunuz. Otobüse vaktinde ulaşıp istenilen saatte işinizin başında olmak için koşturuyor ve adeta zamanla yarışıyorsunuz. Zaman dalgalı bir nehir gibi akıyor. Rızık için evinizden çıktığınızda attığınız her adımın hesabını yapıyor ve onca yolu nasıl tükettiğinizin, onca ağır yükü sırtınızdan nasıl taşıdığınızın farkına dahi varamıyorsunuz. Hayatınız kurulmuş bir saate dönüşüyor ve işte eve, evden alışverişe, alışverişten çocukların okuluna koştururken günler, aylar geçip gidiyor. Evet, Cansu Hanım ne kadar güzel tasvir ediyor.
Evet.
Şehirdeki özellikle büyük
şehirlerdeki hayattaki olayları,
hayatın o hızlı akışını gerçekten de insan bir an durup uzaktan bakması lazım. Neyin peşinde bu kadar evet, koşturuyor? Sabah akşam
koşturup duruyoruz.
Yani ne için? Yani gerçekten böyle mi olmalıydı? Yani böyle mi harcanmalı o güzel vakit? Çünkü geri döndüremiyoruz o vakti.
Hayır, kesinlikle.
Gerçekten doğru bir şekilde değerlendirebiliyor muyuz? Yani herkes geceleyin belki uyumak istediği zaman birkaç dakika düşünmesi lazım.
Tabii.
Yani ne için koşturuyor? Gerçekten o zamana doğru bir şekilde harcayabiliyor mu?
Öyle.
Güzel bir mektup. İsterseniz devamını
tabii
siz
ki,
okuyun.
Tabii ki. Evet, insanın hayatına etki eden iki tür zaman algısı vardır. Birincisi, insanoğlunun öteden beri vakti düzenlemek için kullandığı saatler, dakikalar, saniyelerdir ki bireyler vakti verimli ve düzenli şekilde kullanabilmek için saati icat etmiş ve kullanmışlardır. İkincisi ise David Kahneman'ın belirttiği gibi bireylerin zihinlerindeki zaman algısıdır. Ve burada zaman kimi zaman yavaş, kimi zaman hızlı geçer. Gençlik döneminde vaktin nasıl geçtiğini anlayamazsınız. Bir dönem bir nefes kadar kısalmıştır belleğinizde. Yaşlılıkta ise bahar yağmuru gibi geçip giden zaman uzadıkça uzamaktadır. Zaman yaşadığınız acı, neşe, meşakkat ve güçlüklere göre şekil alır ve zamanı ne kadar kolaylaştırırsanız vaktiniz o kadar bereketlenir ve anlam kazanır. Zaman sizsiniz, sizin niyetleriniz, hedefleriniz ve eylemlerinizdir. Elinize tutuşturulmuş bir kap gibidir zaman, içini ne ile doldurmuşsanız payınıza o düşer. Ne ile meşgul olmuş, neyin peşinde koşturmuşsanız avcunuza düşen o olur. O nedenle birkaç dakika soluklanın ve zaman kabınıza neyi koyduğunuzun ve ömrünüzü neyin peşinde tükettiğinizin farkına varın. Evet, gerçekten de bir oturup bazen düşürmek bu hayatın
evet,
meşakkatlerinden, koşturmalarından böyle bir kenara çekilip biraz düşünmek.
Bir
çok
nefsi
olur,
muhasebe
tabii
yapmak
ki
lazım.
Evet, dinleyicimize.
Yani arada sırada.
Evet, gerçekten dinleyicimize bu güzel ve anlamlı mektubundan dolayı teşekkür ediyor ve devamlarını bekliyoruz.
Sıradaki mektuba geçiyoruz. Murat Dingin isimli dinleyicimiz şu satırları bizimle paylaşıyor. Psikoloji ilmi insanın üç temel gereksinimi üzerinde durur. Sevgi, saygı ve güven. Rutin olarak yapılan dua insanın bu üç ihtiyacını da karşılayacak güçtedir. Rabbim, kalbimin sahibi sensin. Yalnız sana güveniyorum ve talep ettiğim şeyi senden istiyorum diyen kişi yalnızlığa ve kronik kaygılara maruz kalmaz. Halini Allah'a arz eden ve onun rahmetine sığınan kişiyi artık dünya üzerinde alt edebilecek bir şey yoktur. Yapılan araştırmalarda duayı rutin hale getiren ve ibadete önem veren yaşlıların ölümü daha rahat kabullendikleri ve bu kişilerin ruhsal sorunlara karşı daha dirençli oldukları görülmüştür. Aynı şekilde kronik hastalığı olan kişilerin dua ile güçlendikleri ve hastalığı atlatma noktasında diğerlerine göre daha güçlü oldukları ileri sürülmüştür. Evet, evet. Maneviyatın ne kadar etkili olduğu insan hayatında bugün su götürmez bir gerçektir. Yani ister batılı toplumlarda ister Müslüman toplumlarda maneviyatla bağ kopanlarla maneviyatla derin ilgileri olan, ilişkileri olan insanlar arasında derin farklar vardır.
Kesinlikle, evet.
Yani en önemli şey bazen görüyorsunuz umut. Bakıyorsun maneviyattan yoksun insanlar her şeye sahip olabilir, zengin. Fakat mutsuz yaşıyor, bir türlü rahat edemiyor, huzura kavuşamıyor, içinde kalayan var. Nedir o? Yani o bağdan kopmuştur. O bağ, yani o ilişki kurulacak ki içinde rahat etsin. Gerçekten dua da bunların en önemlisi. Dua ile insan o maneviyatın içinde
o boşluk doluyor kesinlikle oluyor. Tabii ki.
Evet, siz isterseniz devamını.
Evet efendim. Günümüzde parayı her şeyin ölçüsü olarak gören bireyler duayı bir zayıflık olarak algıladılar ve yaratıcıdan uzaklaşarak özgürleşeceklerine inandılar. Ancak bu kopukluk yalnızlaşmaya ve ruhsal sorunlara davetiye çıkardı. Ve başımızı çevirdiğimiz her noktada bir terapistin tabelası ile karşılaşmaya başladık. Allah'a kul olmayı reddeden insan kutsadığı nesnelerin kölesi haline geldi. Ve insanlar attıkları her adımda, aldıkları her nefeste tehlikenin yıkıcı sinyalleriyle karşı karşıya gelmeye başladılar. Bireyler yaratıcıdan uzaklaşarak kendi sonlarını hazırladılar ve kendilerini sükunete ulaştıracak formüllerin göğüslerinde olduğunu unutup çareyi dışarıda aramaya devam ettiler. Ve bu kısır döngü hep böyle devam etti. Maalesef böyle, evet. Ve dinleyicimiz de çok güzel bir şekilde hakkını vererek ifade etmiş. Gerçekten. Dinleyicimize çok teşekkür ediyor ve selamlar iletiyoruz.
Sıradaki telefon mesajına geçiyoruz.
Merhaba. Aziz dinleyicilere ve radyoda çalışan arkadaşlara sonsuz selam ve saygılarımı sunarım. Ben Muhammed Giresun'dan arıyorum. Efendim, insan hayatında güzel huy ve özelliklerden biri ve belki de insanlar arasında ilişkileri genişletmeye yardımcı olacak özelliklerden biri cömertliktir. Masum imamlar ve Peygamber Efendimizin de bu bağlamda hadis ve rivayetleri mevcut. Hazreti Ali şöyle buyurur. Dünya cömertlik gösterir sana mal ve mülk verince sen de bu fırsatı ganimet bilerek diğer insanlara karşı cömert davran. Çünkü dünya durmadan değişmektedir. Zengin olan fakir, fakir de zengin olmaktadır. Sohbetimin sonunda bir dileğim olacak. Ehl-i Beyt imamların yaşam ve hayatları hakkında özel radyo programları bekliyoruz sizden. Allah'a emanet olun.
Değerli dinleyicimize görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Evet, sırada bir başka mektup var. Sema Sezer isimli dinleyicimiz.
Evet.
Gönderdiği mektubunda şu ifadeleri bizimle paylaşıyor. İki gündür önüme AKP'li bir kadın vekilin açıklamaları düşüyor ve her okuduğumda başımı kaldırıp gayri ihtiyari soruyorum. 20 yıldır siyasi gücü ellerinde tutan bu kardeşlerimiz acaba halkın neresinde yaşıyorlar? Aramızda nasıl bir duvar var ki birbirimizi göremiyoruz? Nitekim kadın vekil, yakın tarihte vefat eden bir milletvekillerinden bahsediyor ve Sonradan öğrendim ki vekilimizin Ankara'da bir aracı yokmuş, otobüsle meclise gidip gelirmiş diyor. Ve halkın kullandığı ulaşım araçlarını kullanan vekili överken büyük bir şaşkınlığa kapıldığı her halinden belli oluyor. Kibrin tavan yaptığı bir dönemde bir vekilin halka katılması, halkın kullandığı araçları kullanması elbette takdir edilecek bir durum. Ve bu özelliğiyle zihinlerde iz bırakan kardeşimizin mekanı cennet olsun ama kadın vekilin bunu olağanüstü bir durum olarak aktarmasını anlamakta güçlük çekiyorum.
Gerçekten çok güzel, anlamlı evet. bir mektuptur, bir evet. eleştirel bir yaklaşımdır. İnşallah ki dikkate alınır.
Tabii.
Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Evet maalesef
Sayın
öyle.
Sayın Sema Sezer'e çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parstoday.com olan internet sitemizde İran ve İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için 0-98-21-22-16-27-53 nolu telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız 0-98-21-22-01-36-82 nolu telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395-6767 Tahran İran adresini kullanabilir.
Pars Today yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi belirtelim. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Evet değerli dinleyicilerimiz, programımızın sonunda Nagihan Şükür, Musa Aksu ve Ahmet Yücel isimli dinleyicilerimize de geçen hafta bize gönderdikleri yazılarından dolayı teşekkürlerimizi iletirken her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Haftaya tekrar buluşmak umuduyla hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yemenlilerin Birleşik Arap Emirlikleri ve Riyad'la mücadelesinin şiddetlenmesi.
Muhterem dinleyiciler, Yemen'in 2022 yılının başından itibaren Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ile mücadelesinin şiddetlenmesini ele aldığımız sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
...2022 yılının başında Yemenli güçler Birleşik Arap Emirlikleri'ne birkaç önemli darbe indirdi. Bu yılın başlarında ilkin Yemenli güçler Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir gemiye Yemen karasularında el koydu. Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü General Yahya Seri 3 Ocak'ta yaptığı açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri'nin silah yüklü askeri gemisi gerektiği izni almaksızın Yemen kara sularına girdiğini ve hasmane uygulamalarda bulunduğunu belirtti. Sözcü General Seri bu geminin amacı Yemen'e silah taşımak ve bu ülkenin güvenliğini ve istikrarını bozmaktan ibaret olduğunu anlaşıldığını kaydetti.
Yemen Halk Güçleri Komiteleri Sözcüsü Muhammed Abdüselam da bir açıklama yaparak Birleşik Arap Emirlikleri'nin askeri gemisine el koyma operasyonu başarılı bir şekilde gerçekleştiğini belirterek operasyon Suud rejimi ve müttefiklerinin saldırılarına karşı koyma çerçevesinde hakikaten eşsiz bir operasyon olduğunu vurguladı.
Yemenli güçlerin düzenlediği bu operasyonun en önemli özelliklerinden biri operasyonun aniden ve kısa sürede yapılmamış olmasıydı. Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü General Seri'nin belirttiğine göre Birleşik Arap Emirlikleri gemisi operasyondan birkaç hafta öncesinden takibi alınmıştı. General Seri'nin yardımcısı Raşid Aziz ise bu konuda yaptığı açıklamada şöyle dedi. Birleşik Arap Emirlikleri gemisinin Yemen sahiline yönlendirilmesine önemi bu uygulamanın titiz istihbarat çalışması temelinde önleyici ve tehlikeli bir süreç olmasaydı, istihbarat çalışması geminin yükünün tespit edilmesi ve ayrıca seyrettiği yolun izinin sürülmesi ve Yemen karasularında hasmani faaliyetlerinden belirlenmesi açılarından önemliydi.
Bu başarılı operasyondan sonra Yemenli güçler Birleşik Arap Emirlikleri'ne karşı iki operasyon düzenledi. Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü General Yahya Sari, 16 Ocak tarihinde düzenlenen ilk operasyonda Dubai ve Abu Dhabi havalimanları, Abu Dhabi'de Masbah Petrol Rafineri ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yer alan bazı önemli ve hassas tesisler hedef alındığını açıkladı. General Sari açıklamasında bu operasyon 5 balistik füze ve çok sayıda İHA kullanılarak başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade etti. Aslında Yemen güçleri bu operasyonu bundan önce Birleşik Arap Emirlikleri'ni Yemen'e karşı hasmane uygulamaları, özellikle de Siyonistlerin bölgeye çöreklenmelerine yardımcı olmaları konusunda uyarmasından sonra düzenlendi. Bu bağlamda General Sari operasyondan sonra yaptığı açıklamada tekrar Birleşik Arap Emirlikleri'ne Yemen topraklarına saldırılarını sürdürdüğü takdirde Birleşik Arap Emirlikleri'ni güvensiz bir ülkeye çevirecekleri konusunda uyardı.
Yemen güçlerinin ikinci operasyonu da birinci operasyondan hemen birkaç gün sonra düzenlendi. Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü General Yahya Sari, 24 Ocak tarihine yaptığı açıklamada bu operasyonun Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri topraklarının derinliklerinde düzenlendiğini belirterek, operasyonda Abu Dhabi'de zaferi, hava üssünü ve diğer bazı hassas hedefleri çok sayıda zülfikar balistik füzeleriyle vurduklarını belirtti. General Sari Dubai'de bazı hayati ve önemli hedefleri de Semsad 3 İHA'larıyla hedef alındığını kaydetti. Suudi Arabistan topraklarından derinliklerinde bazı askeri üsleri Şerve bölgesinde ve diğer bazı bölgelerde Semsad 1 ve Kasıf 2 İHA'ları ile hedef aldıklarını kaydeden General Sari şöyle ekledi. Suudi Arabistan'ın güneyinde Cazan ve Esir bölgede bazı hassas ve hayati merkezler de çok sayıda balistik füze ile vuruldu.
11 Ocak tarihinde de Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü General Sari, Yemen'in güneyindeki Birleşik Arap Emirlikleri Hava Kuvvetleri'ne ait olan bir İHA'yı düşürdüklerini belirterek söz konusu İHA, Aynı ilçesinin hava sahasında hasmani bir operasyon yaparken Yemen yapımı karadan havaya fırlatılan bir füzeyle düşürüldüğünü kaydetti.
Tahran Radyosu.
Yemen'le güçlenen Birleşik Arap Emirlikleri'ne karşı operasyonları birkaç önemli hedefin doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. İlk hedef, Birleşik Arap Emirlikleri'nin güvenlik bakımından kırılgan konumda olduğunu gün yüzüne çıkarmakta. Yemen'le güçlenen operasyonları Birleşik Arap Emirlikleri güvenlik bakımından oldukça zayıf ve kırılgan olduğunu ortaya koydu. İkinci hedef ise Birleşik Arap Emirlikleri ekonomisini sıkıntıya sokmaktı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin güvenliği tamamen bu ülkenin ekonomisine bağlıdır. Buna göre Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü General Sari, Birleşik Arap Emirlikleri'nde faaliyet yürüten yabancı firmalara ve yatırımcılara bir an önce bu ülkeyi terk etmelerini tavsiye ederek Yemen topraklarına saldırılar devam ettiği sürece Birleşik Arap Emirlikleri'ni vurmaya devam edecekleri uyarısında bulundu. Üçüncü hedef ise hem Yemen'de güçlerin caydırıcılığının yüksek olduğunu göstermek hem de savaşın devam etmesi Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a daha fazla hasar verilmesine yol açacağını ortaya koymakta.
Yemenli güçlerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne saldırılarından öfke duyan Suudi Arabistan ise bu kez daha önce de yaptığı gibi Yemen'de sivil hedefleri vurmayı gündemine aldı. Suud rejimi 21 Ocak'ta Yemen'in kuzeybatısında yer alan Saade eyaletinin merkezi hapishanesine hava saldırısı düzenleyerek hapishane çalışanlarından 87 kişinin ölümüne 226 kişinin de yaralanmasına sebebiyet verdi. Suud rejiminin başını çektiği ittifak ayrıca Yemen'in iletişim altyapısını da hedef aldı ve Yemen'de internet bağlantısını keserek bu ülkede işlediği cinayetlerin duyulmasına mani olmak istedi. Bundan başka Suud rejimi Yemen gemilerine el koymaya da devam ederek bu ülkeye yakıt, ilaç ve temel gıda maddelerinin ulaşmasına engel oldu. Suud rejiminin başını çektiği ittifak hatta Yemen'e yakıt taşıyan gemilere de el koydu.
Bu arada Yemen'in başkenti San'a'da bazı hastaneler ihtiyaç duydukları yakıtın karşılanmaması yüzünden hastalara hizmet veremedikleri konusunda uyarıda bulundu. Sabein Hastanesi Başkanı Macidi Hatip yaptığı açıklamada bu hastanenin yakıt krizi yüzünden tatile girmesi 3000 hamile kadının yanı sıra 400 ila 500 bebeğin ölüme mahkum edilmesi anlamına geldiğini belirtti.
Sanan'ın Sağlık ve Tedavi İdaresi Başkanı Mutahhar Meruni de yaptığı açıklamada Sanan'da 87 kamu ve özel hastane, 529 kamu ve özel sağlık merkezi ve 7 oksijen fabrikası ayda en az 2 milyon litre mazota ihtiyaç duyduğunu kaydetti. Yemen'in Özel Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Nasır Kadiri de tıbbi büyük cihazların kullanılamaz hale geldiğini belirterek bu durumun devam etmesi özel hastanelerin kapama tehlikesiyle karşı karşıya getireceği uyarısında bulundu.
Öte yandan Suudi rejimine Yemen'de sivillere karşı işlediği cinayetlere paralel olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi olmayan üyesi olan Birleşik Arap Emirlikleri Konseyi'den Yemen'in Ensarullah Hareketi'ne karşı silah ambargosunu uzatma durutusunda yararlandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri 1 Mart 2022'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin önerisi üzerine Yemen'in Ensarullah Hareketi'ne dayatılan silah ambargosunun uzatılmasını onayladı. Kararname taslağı 11 olumlu ve 4 çekimser oyla onaylandı. Rusya ve Çin ise kararname için olumlu oy kullandı.
Yemen Milli Kurtuluş Hükümeti Dışişleri Bakan Huşam Şerif Abdullah kararnameye gösterdiği tepkide Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Yemen'in durumuna ilişkin onayladığı kararname, milletlerin kendilerini savunmaya yönelik doğal hakkına vurgu yapan Birleşmiş Milletler bildirgesiyle açıkça çeliştiğini belirtti. Bakan Huşam, Sana'nın savunma uygulamaları ve Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi İttifakı'nın askeri ve hayati tesislerine hedef alması, bu ittifakın 26 Mart 2015'ten bu yana Yemen'e saldırıları ve soykırım girişimlerine verilen doğal tepki olduğunu kaydetti.
Muhterem dinleyiciler, Yemen'in 2022 yılının başından itibaren Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ile mücadelesinin şiddetlenmesini ele aldığımız sohbetimizin sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını kısaca sizlere aktarıyoruz. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, aydınlatıcı açıklamalarında Hazreti Ali Aleyhisselam'ın maneviyat ve ahlak siyasetinde siyaset yürüttüğünü ve ahlaksız siyasetin afeti olduğunu ifade ediyor. Bugünkü kısa sohbetimizde İslam İnkılabı rehberinin konuşmalarından naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Bu konuyu göz önünde bulundurmak ve dikkat etmek gerekir ki, Emir Ölümü Ümen'in siyasi davranışı onun manevi ve ahlaki davranışından ayrı değildir. Emir Ölümü Ümen'in siyaseti maneviyatla birliktedir, ahlakla birliktedir. Temelden Ali'nin maneviyatı veya ahlakından kaynaklanıyor. Eğer siyaset ahlaktan kaynaklanırsa, maneviyattan sulanırsa, o siyasete maruz kalanlara kemalet vesilesidir, cennet yoludur. Fakat eğer siyaset ahlaktan ayrılırsa, maneviyattan ayrılırsa, o zaman siyaset güç kazanmak için her ne pahasına olursa olsun servet kazanmak, bu dünyada işlerini yürütmek için bir araç olur. Bu siyaset afet olur. Bizzat siyasetçi için de afettir. Bu siyasetin yürütüldüğü alanda yaşananlar için de afet olur. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Avrupa'daki İslami Öğrenci Dernekleri Birliği toplantısına gönderdiği mesajda cepheleşmenin farkındalığı ve halk cephesinin lehine rol ifa etme hazırlığı ve doğru yaklaşımı benimsemenin zaruretine vurgu yaptı.
İran Dışişleri Bakanı, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramova, Tahran-Bakü diplomatik ilişkilerinin 30. yıl dönümünü kutlayan bir mesaj gönderdi. Katar Dışişleri Bakanı Viyana görüşmeleriyle ilgili Emir Abdullahyan ile istişare etti. Batı'nın engellemeleri Viyana görüşmelerini askıya aldı. Reuters, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rus mevkidaşı Putin ile Viyana'daki nükleer müzakereler hakkında telefonda görüştüğünü bildirdi. İran ve Rusya arasındaki elektrik şebekeleri birbirine bağlanıyor. İran petrol boru hatları ve telekomünikasyon şirketi CIO'su ülkenin petrol taşımacılığı ve petrol ürünleri endüstrisinde rekor kırdığını duyurdu. Erbil'deki Mossad üssüne füzeli saldırı düzenlendi. Ukrayna ordusuna ait iki insansız hava aracı Rus savunması tarafından düşürüldü. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya geldi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 00-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 00-98-21-22-01-36-82 veya 00-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Hoşça kalın.